Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Muhterem dinleyicilerim, Ali İmran suresinin 70 ve 71. ayet-i kerimelerine geldik. Bundan önceki hafta ehli kitabın, yani Yahudi ve Hristiyanların kendi ellerinde Allah'ın kitabı, önceki gönderilmiş şeriatın esasları bulunduğu halde Peygamber Efendimizin getirdiği hakikatleri görmek istemedikleri, ona inanmadıkları, bununla da yetinmeyerek bu hakikat kaynağını, Peygamberimizin ifadelerini, Kur'an-ı Kerim'i çarpıtmaya, değiştirmeye, bozmaya çalıştıklarını, Müslümanları haktan, hakikatten uzaklaştırarak saptırmaya çalıştıklarını söylemiştik. Müslümanları Allah'ın indirdiği dinden, Allah'ın gönderdiği kitaptan uzaklaştırmaya çalışmak, kendi iç dünyalarındaki hasedin, kinin, nefretin bir yansımasıydı. Çünkü onlar kendileri saptığı gibi başka insanların da haktan, hakikatten sapmasını istiyorlardı. Tıpkı şeytanın cehennemlik olduğu haber verildikten sonra kendine yandaşlar toplamak üzere Allah'tan müsaade istemesi, insanların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşarak onları ayakları kaymış bir şekilde cehenneme yuvarlamaya gayret etmesidir. Şeytan nasıl cennetten çıkmasının sebebi olarak Hazreti Adem'i ve insanoğlunu görüyorsa ve onlardan intikam almak için insanoğluna bir düşmanlığı hayat gerekçesi, varoluş sebebi haline getiriyorsa, ehli kitap alimleri de veya onlardan bir kısmı da kendi sapıklıklarını düzeltmek, doğru yola tekrar dört elle sarılmak yerine biz sapıttığımız gibi şu Müslümanlar da sapıtsın, onlar da ellerindeki ilahi kitaptan, peygamberin mesajından, İslam dininden, haktan ve hakikatten uzaklaşsınlar diye büyük bir gayret içinde bulunuyorlar. Bu durum aslında sadece tarihte kalmış bir figür, bir fotoğraf, bir tablo değil. Bu asırlar boyunca devam eden, gittikçe şiddetlenen, hatta son asırlarda sırf İslamiyet'i nasıl bozarız, onu nasıl çarpıtırız, onu nasıl farklı gösterebiliriz diye İslam üzerinde araştıran bir teşkilat kurmaya kadar gidiyor. Müsteşrik veya oryantalist dediğimiz insanlar çoğunlukla Yahudi ve Hristiyan olup onlar kendi dinlerini araştırmaktan ziyade İslam'ın esas kaynaklarına yolculuk yapmışlar. Bunları derlemişler, toplamışlar, yayınlamışlar, üzerinde çalışmışlar ve nihayet bütün bu gayretlerinin öncesinde ve sonrasında İslamiyet'i nasıl insanların nazarında küçültürüz, Müslümanlarla İslamiyet arasında, insanlarla İslamiyet arasında nasıl uçurumlar açarız, işte bu niyetle ortaya konulmuş bir semeredir, üründür, tarihi bir vesikadır. Oryantalist veya müsteşrik dediğimiz kimseler hiçbir zaman saf, samimi bir hakikat araştırmacısı olmamışlardır. Doğruyu objektif şekilde olduğu gibi ortaya koymaktan ziyade bu doğrudan nasıl yanlışlar çıkartabiliriz, bu doğruyu nasıl saptırabiliriz, bu doğruyu kendi emellerimiz istikametinde nasıl yönlendirebiliriz, Müslümanları kendi kitaplarıyla, kendi hadis-i şerifleriyle, kendi kaynaklarıyla nasıl dinlerinden, diyanetlerinden soğutabiliriz, uzaklaştırabiliriz? Hep bunun gayreti içinde olmuşlar. Aslında bütün bu gayret ve çabalar elbette zaman zaman Müslümanlara da zarar vermiştir ama en büyük zararı hem bu dünyada hem de ahirette kendilerine vermiştir. İslam'ı en yakından keşfetme, tanıma, öğrenme, doğruya en yakın olma imkanına kavuştukları halde içlerindeki art niyet sebebiyle, kalplerindeki katılık, şartlanma sebebiyle o en büyük ab-ı hayat kaynağına, bengi suya, can veren o ilahi pınara yabancı kalmışlar. O pınarın yanında bir ömür boyu susuzluk çekerek, doğruya hasret kalarak, batılın içinde debelenip ölüp gitmişlerdir. İşte onlar aslında Müslümanlara zarar verdiklerini, İslam'a zarar verdiklerini düşünmüşlerdir. Tıpkı 1000 küsur yıl önce Medine'deki Yahudiler gibi. İslam'ı bozarak, değiştirerek, Müslümanların kalplerini, kafalarını iğdiş ederek, sulandırarak, bulandırarak aslında İslam'a ve Müslümanlara değil, en büyük zararı kendilerine vermişlerdir. Böylece bizzat kendileri İslam'a ulaşamadıkları gibi aslında İslam'a gönül verecek öğrendiğinde İslam'ı tanıyıp sevecek pek çok kitlelerin Müslüman olmasını da engellemişlerdir. Dolayısıyla bu sapıklıkları sadece kendi hataları, veballeri olmaktan çıkmış, pek çok insana, büyük kitlelere ve kendinden sonra gelecek nesillere uzayan büyük bir vebalin, sorumluluğun altına girmişler ve İslam'ı hiç olmadığı gibi tanıtmak suretiyle karalamaya, Allah'a iftira atmaya çalışmışlardır. İşte bugün okuyacağımız ayet-i kerimeler de bir önceki ayet-i kerimeyle irtibatlı ve tamamlayıcı mahiyette ve şöyledir. Estaizu billah, bismillah. Ya ehlel kitabı, lime tekfurune bi ayatillahi ve entum teşhedun. Ya ehlel kitabı, lime telbisune el hakka bil batili ve tektumune el hakka ve entum ta'lemun. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde ne diye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Bile bile niçin hakkı batılla karıştırıyor ve gerçeği gizliyorsunuz? Muhterem dinleyicilerim, peş peşe gelen bu iki ayet-i kerimede ehli kitap denilen Yahudi ve Hristiyanların bilhassa alimlerinin hakkı, hakikati, doğruyu, Allah'ın peygamberini, Allah'ın kitabını en iyi gördükleri, en iyi anladıkları, en iyi şekilde bilebildikleri halde göz göre göre nasıl saptırdıklarını, nasıl inkar ettiklerini, hakikati örttüklerini, hakla batılı birbirine soktuklarını ve tanınmaz hale getirdiklerini ifade etmekte. O halde bu ayet-i kerimeden yola çıkarak şunu da ifade etmek lazım. Hakkı, hakikati gören kimse bunu örtemez. Doğruyu gören kimse bunu açmak, yaymak, insanlara bildirmek zorunluluğundadır. Bu zorunluluğu, bu sorumluluğu yerine getirmeyen kimse ilminin gereğini yapmamıştır, vazifesini yapmamıştır ve Allah nezdindeki sorumluluğundan kurtulamaz. Kişinin bizzat doğruyu görmesi, bizzat doğruyu bilmiş olması kendisinin kurtulması için de yeterli değildir. Kendisine bakan, ondan doğru yolu göstermesini bekleyen kitleleri yönlendirmek babında da yeterli değildir. Doğruyu bulan, doğruyu gören insanların aynı zamanda doğru yolda örneklik ve rehberlik etme sorumluluğu vardır. Bildiğiyle amel etmek, doğru gördüğü hususta hakkı, adaleti, vicdanı ile şahit olmak, doğruyu teslim etmek, hakkı sahibine teslim etmek mecburiyeti vardır. Şayet biraz önce müsteşrik örneğinde verdiğim gibi doğruyu en yakından bütün çıplaklığıyla seyretme imkanı bulduğu halde, doğruyla yanlışı alenen gördüğü halde hakla batılı karıştırıyorsa, o insanın artık Allah nezdinde bir saygınlığı, hürmeti, itibarı kalmaz. Aksine o kendisine emanet edilmiş ilme ihanet etmiş kimsedir. O kendisine emanet edilmiş hakka, adalete ters düşmüş, bunun tam tersini yaparak hakkı da adaleti de ayaklar altına almış kimsedir. Doğruyu gerçek yüzüyle tam bir şekilde gören kimsenin ona teslim olmaktan başka çaresi yoktur. Ama bu insanlar doğruyu alenen gördüğü halde, yanlışı da gördüğü halde, doğru tam olarak anlaşılmasın, insanlar oraya kaymasın diyerek yanlışla doğruyu birbirine sokmak, doğruyu tahrif ederek, değiştirerek tanınmaz hale getirmek gayretindedirler. İşte Rabbimizin hem razı olmadığı hem de böyle yapanlara büyük azaplar vaat ettiği durum maalesef pek çok kez tekrar etmiştir ve günümüzde de hala tekrar etmektedir. Alim insanlar, dini bilen insanlar, gerçekleri gören insanlar en rahat bir şekilde Allah'a ulaşabilecek kimselerdir. Onlar gerek bilgileriyle, ilimleriyle, irfanlarıyla, gerekse Allah'ın ihsan ettiği diğer kabiliyetlerle Allah'ı en yakından sevecek, ondan en çok korkacak ve ona en yakın hissedecek kimselerdir. Böyle insanların artık kalplerinde Allah'tan başka korkacakları bir başka otorite kalmamalıdır. İlmi mesuliyet sebebiyle doğruyu söylemekten, hakkı olduğu gibi beyan etmekten başka bir endişeleri, bir gayretleri bulunmamalıdır. Ancak maalesef o ilim ehli de birer insandır ve onların da maalesef yine bir kısmı bağlı olduğu inancın, ideolojinin, sapıklığın vesaire vesaire ve menfaatlerin kurbanıdır. Birilerine yaranmak, birilerini memnun etmek, kendi taraftarlarını çoğaltmak için hakla batılı karıştıran, hakkı tanınmaz bir hale getirip insanları onlardan uzaklaştıran pek çok alim kisvesinde hain vardır. Bu maalesef insanlık tarihi kadar eskidir. İşte bu noktada geniş kitlelerin ilim sahibi olan kimselere karşı bağlılığı, hürmeti, itaati sınırlı olmalıdır. Onları tıpkı Hristiyan ve Yahudilerin yaptığı gibi bir Rab haline dönüştürmemelidir. Başka bir ifadeyle Müslümanlar kendi alimlerini tanrılaştırmamalıdırlar. Evet, ağır bir cümle oldu. Fakat işin hakikati ve özü bu. Çünkü eğer bir konuda Allah'ın açık bir ayeti, açık bir farzı veya haramı varsa orada insanların hepsine düşen mutlak bir itaattir. Allah'ın haram dediğine bir insanın helal kılma yetkisi bulunmadığı gibi Allah'ın farz dediğini küçümseme, tahkir etme, değiştirme, hafife alma veya onun yerine başka farzlar ikame etme hakkı, selahiyeti yoktur. Dolayısıyla bugün eğer ilim adamı kisvesiyle yahut Müslümanım diyerek bazı insanlar öne çıkıp Müslümanların rehberliğini yaparken Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini tahfif ediyor, tahkir ediyorsa, hafife alıyor, hakaret ediyorsa, onu yok sayıyorsa o insanın Müslümanlığında da problemler var demektir. Allah'a olan iman ve itaatinde de problemler var demektir. Çünkü alim yeni din kuran kimse değildir. Allah'ın dinini değiştirmeden, bozmadan insanlara ulaştıran, helal ve haramı öğreten, Allah'ın emir ve yasaklarının net ölçülerini insanlara bildiren kimsedir. Onun vazifesi de budur, sorumluluğu da bu vazifeyi hakkıyla yapıp yapamadığı nispetle ortaya çıkar. Dolayısıyla insan küçük dağları ben yarattım kibriyle Allah'ın kitabı benden sorulur, benim ağzımdan çıkan dindir ifadesiyle yahut Allah böyle demiş ama artık şu geçerlidir, peygamber böyle demiş ama bugünün şartları bunu gerektirir diyerek kendi işkembe-i kübrasından büyük iddialarla meydan okuması, yeni bir din icat etmeye çalışması artık o insanın İslamiyet'ten uzaklaştığının en büyük işaretidir. Nitekim Peygamber Efendimiz ümmetinin daha önceki ümmetleri yani Yahudi ve Hristiyanları adım adım takip edeceğini, onlara benzemeye çalışacağını, onlar hatta bir keler yuvasına, bir kertenkele yuvasına girmeye çalışsalar, Müslümanların da onların peşinden buraya girmeye çalışacağını söylemiştir. İşte ahir zamandaki bu hadise bugün gittikçe ete kemiğe bürünmüş, somut, müşahhas bir şekilde görülmeye başlamıştır. Halk nezdinde insanlar Yahudi ve Hristiyanları durmadan takip etmenin gayretindeyken maalesef ilim sahibi olduğunu iddia eden insanlar da Yahudi ve Hristiyanların kendi kitaplarına, kendi din anlayışlarına göre o alim kisvesindeki insanlar da İslamiyet'e bakmakta, İslamiyet'i şekillendirmeye çalışmakta ve bunu hak adına, doğruyu bulmak adına yapmaktadır. Halbuki bütün bunlar beyhude uğraşlardır. Bütün bunlar Allah'ın dininin daha anlaşılır, daha uygulanabilir olmasından ziyade daha anlaşılmaz ve hayata uymayan bir şekle dönüşmesine, insanların kalbinde ve zihninde Allah'ın dinine karşı bir mesafe oluşmasına sebep olmaktadır. Rabbimiz muhafaza buyursun. Gerçekten ilim sahibi olmak ayrı bir vazifedir, büyük bir makamdır. Allah'ın indirdiğine göre hüküm koyan, onu uygulayan idareciler nasıl Allah'ın sevgili kullarıysa, Allah'ın dinini onun rızası istikametinde öğreten, yaşayan, yaşatan alimler de o kadar yüce, o kadar üstün bir makama sahiptir. Aksi halde insanları Allah'ın dininden uzaklaştıran kimseler de o kadar büyük vebale düşmüş demektir. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifiyle devam edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiş. An Enes'in radıyallahu anh, annebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz. Bu hadis-i şerif Buhari'nin ve Müslim'in iman bablarında yer alır. Ayrıca Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace de bu hadis-i şerifi nakletmişlerdir. Muhterem dinleyicilerim, iman Allah'a olan sevgi ve bağlılığın nişanesidir. İman merkez olarak kalpte ortaya çıkar, kalpten filizlenir ve bütün azaları, bütün organları etkiler. Allah için, Allah adına, Allah'a bağlanan, o emrettiği için insanları, Müslümanları seven kimse, işte imanının gereğini yapmış, imanında sadık olduğunu göstermiş demektir. Mümin, kalbi geniş olan kimsedir. Mümin, Allah'ın yarattığı bütün mahlukatı sever. Bu sevgiler kademe kademedir. Kendi akrabalarından, eşinden, çocuğundan, annesinden, babasından vesaire sevdiklerinin dışında mümin bütün insanlığı, bütün hayvanları, Allah'ın yarattığı bütün kainatı sever. Ama bütün sevgilerinin üzerinde gerçek sevgisi en şiddetli, en derinden, en etkili sevgisi ise Allah'a duyduğu sevgidir. Diğer bütün sevgiler Allah'a ulaştıran, ona götüren, onun rızasıyla muvafık şekilde yürüdüğü müddetçe mümin varlıkları sevmeye devam eder. Şayet o sevdiği varlıklar içinde Allah'ın sevgisine ters düşen, onun yolundan ayrılan, sapıtan, yol değiştiren, Allah'tan uzaklaştıran kimselere karşı müminler aynı sevgiyi göstermezler. Bir müminin kalbinde Allah en yüce sevgi makamına layıktır. Sonra Allah'a yaklaştıran her şey mümine Allah için sevgilidir. Allah'a yaklaştıran, Allah'ın emrettiği sevgilerden bir tanesi de din kardeşine karşı duyulan sevgidir. Gerçekten mümin olur olmaz insanın kalbinde Rabbimizin lütfuyla müthiş bir genişleme, müthiş bir bağrına basma hali meydana gelir. Böylece daha önceden pek çok husumetler geçmiş, kanlı bıçaklı olmuş kimseler bile iman sayesinde yan yana gelir, kucaklaşır, eski kirlerinden arınmış saf bir şekilde yeni bir sayfa açarak birbirlerine kenetlenirler. Biz bunu ashab-ı kiramın hayatında pek çok kez müşahede ediyoruz. Onlar zaman zaman savaşlar yüzünden birbirlerine kılıç çekmiş olsa da, birisi başka birisinin akrabasını öldürmüş olsa da, iman şerefine erdiği andan itibaren bütün o kirli dosyalar rafa kalkmış, bütün o defterler kapatılmış ve kirlerin üzerine, kan davalarının üzerine birer sünger çekilmiş olur. İşte Rabbimizin istediği böyle bir gönül genişliğidir. Rabbimizin istediği böyle bir sevgidir. Eğer gerçekten bir mümin başka bir mümini bu kadar samimi, bu kadar yürekten ve coşkuyla bağrına basarsa, Allah da kendisine kalbindeki o imanın tadını almayı nasip eder. Bir insanın başka bir mümini sevdiğinin en büyük alameti, en büyük ölçüsü, kendisi için istediği şeyi onun içinde istemesidir. İşte hadis-i şerifte zaten bunu vurguluyor. Böyle bir halin imanın varlığına delalet eden, işaret eden en büyük, en belirgin hususlardan biri olduğunu söylüyor. Eğer gerçekten bir mümin kendi kavuşmak istediği şeyi kardeşinin daha çok ihtiyacını olduğunu gördüğü anda vazgeçiyor, kardeşini kendisine tercih ediyorsa o gerçekten imanı özümsemiş, hazmetmiş, imanın gereğine göre yaşama şerefine ermiş kimsedir. Rabbimiz bize de böyle bir iman nasip etsin. Rabbimiz bize de imanına sadakat gösteren mümin kullarından olmayı nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, Allah dostlarından Hatemi Esam, Kuddisesi Ruh'un bir hatırasıyla programımızı bitirelim. Hatemi Esam, rahmetullahi aleyh, bir gün hasta olan Muhammed bin Mukatil'in ziyaretine gitmişti. Muhammed bin Mukatil, Rey şehrinin büyük ilim adamlarından biriydi. Hatem, orada değişik bir manzarayla karşılaştı ve şöyle dedi: "Ya Muhammed, sen bu evde kime tabisin? Nedir bu evin genişliği? Bu yataklar ne? Bu eşyalar niçin? Sen kime tabisin? Kimin yolunu devam ettiriyorsun? Peygamber'e mi? Ashab'a mı? Tabiine mi? Müştehidin imamlara mı? Yoksa sen Firavun ve Nemrud'un saltanatı mı sürüyorsun?" dedi. Muhammed bin Mukatil sustu. Hatem devam etti: "Kötü alimler, siz dünyaya yaltaklanan ve ona rağbet gösteren cahil kimselere benzersiniz. İlmi ile amil olan, ilmini yaşayan alimlere değil. Siz bütün halka fesat saçmaktasınız. Cahiller diyor ki o alimdir, öyle yapıyor, biz de buna uyarız." Hatem'in bu sözleri Muhammed bin Mukatil'in hastalığını daha da arttırdı. Az sonra Hatem şöyle dedi: "Ya Muhammed, ben yabancıyım. Namaz abdestini bana öğret." dedi. Muhammed bin Mukatil, "Sen abdest almaya başla, ben de seni izleyeyim. Yanlışın olursa söylerim." dedi. Hatem abdest almaya başladı. Elini yıkadı. Sonra 3 defa ağzına, 3 defa burnuna su aldı. Sağ kolunu da 3 defa yıkadı. Sola gelince onu 4 defa yıkadı. Muhammed bin Mukatil hemen, "Suyu israf ettin, 3 defa yıkayacaktın." dedi. Hatem de bu sözü bekliyordu. Hemen, "Sübhanallah, bir avuç suyu israf diye yasak ediyorsun ama bu içinde bulunduğun çeşitli israfları göremiyorsun, onları nefsine yasak etmiyorsun." dedi. Muhammed bin Mukatil durumu derhal kavradı. Hatem'in kastı abdest almayı öğrenmek değil, kendisine yaptığı işlerin israfa kaydığını bildirmekti. Uyandı, nefsine bir intibah, uyanıklık geldi, evini barkını bıraktı, hizmetçileri saldı, köleleri azat etti. Bu yolun varını hak yoluna harcamış fakirleri arasına katıldı. Allah onların hepsinden razı olsun. Muhterem dinleyicilerim, burada iki Müslüman alimin bir muhaveresi, konuşması hasbihali var. Birisi bir başkasını Allah için ziyarete gidiyor. Onun hastalığı halinde hem şifa dileklerini ulaştırmak hem de hasta ziyaretine bulunmak için evini arıyor, soruyor, buluyor ve gidiyor. Fakat gördüğü manzara büyük bir debdebe içinde yaşayan bir alim. O Allah'ın sevgisine talip olmuş Hatem-i Esam, Allah dostu, bir mümin kardeşinin, bir alimin bu kadar refah içinde, bolluk içinde, lüks içinde yaşamasına dayanamıyor. Ve onun bu hatasını uyarmak, kendisini yanlışından döndürmek için bir takım mesajlar veriyor. Önce sen diyor kime tabisin? Peygamberin yolunu mu takip ediyorsun? Yoksa saraylar, deptebeler içinde yaşayan Firavun ve Nemrut gibi Allah'a asi olmuş kimseleri mi taklit ediyorsun? Sonra da alimlerin halk nezdinde gördüğü itibarı, insanların gözlerinin o alimler üzerinde bulunduğunu dile getirerek, cahiller size bakıyor, demek ki böyle yaşamak normalmiş, demek ki dinimizin böyle yaşantıya karşı bir yasağa müdahalesi yokmuş diyerek, o alimin safahatından, sefahatından, daha lüks yaşayışından kendileri hisseler alıyorlar ve onlar da, o cahiller de aynı debdebeyi, aynı şaşayı kendi hayatlarında müreffeh bir şekilde yaşamaya başlıyorlar. Dolayısıyla alimler doğrusuyla yanlışıyla topluma rehber olan, örnek olan, onları şekillendiren, yönlendiren kimseler. Söylediklerine, yaptıklarına bir kez daha dikkat etmesi gereken kimseler. Muhammed bin Mukatil ilk anda Hatem'in bu uyarılarına bir cevap vermiyor. Hatem daha sonra bir başka kanalla onun gönlüne ulaşma yolu arıyor ve abdest almak istediğini söyleyerek sünnet olan her azayı üçer kere yıkama prensibini değiştiriyor. Bir azayı, sol kolunu dört kere yıkıyor. Muhammed'e de baştan benim bazı eksiklerim olabilir. Sen abdest alırken beni kontrol et, gerektiğinde yanlışımı düzelt diyerek böyle bir mesaj vermiş. Dikkatini çekmek üzere bu sözlerle abdestine başlamış. Mukaddil yanlış yaptın diyor. Bir organı dört kere yıkamak suyu fazla kullanmaktır, israftır. Dolayısıyla sen de sol kolunu yıkarken dört kere yıkadın, israfa düştün diyor. Aslında Hatem'in beklediği cevap da bu. Sen diyor, ufacık bir suyun hesabını yapıyorsun, bunu israf olarak görüyorsun ama yaşadığın hayat, bu da malın israfıdır. Mümin kimseler, peygamberi örnek alan kimseler, asgari ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mala mülke sahip olurlar. Dünyanın ihtişamına, dünyanın debdebesine karınları toktur. Onlar kul olmak için gelmişlerdir. Bu şuurla elindeki imkanlardan asgari şekilde istifade eder, onları başka insanların istifadesine sunar diyerek tekrar nasihatlerine devam ediyor. Muhammed bin Mukatil abdest örneğinden sonra buradaki israfın bizzat kendi ilmiyle de teyit edilmesinden sonra yaptığının büyük bir hata olduğunu görüyor ve Hatem'in öğrettiği şekilde, tavsiye ettiği şekilde malının mülkünü azaltarak, en zaruri ihtiyaçlarını sadece bırakarak diğerlerini insanlara dağıtıyor, infak ediyor. Muhterem dinleyicilerim, tabii bu kıssadan hisseler var. Müminlerin birbirlerinin hatalarını gördüklerinde onları nasıl ikaz etmeleri gerektiği ölçüsü var. İnsanlara kendi akıllarınca onların önceliklerine göre hitap etme özelliği var. Müminin bir hata gördüğünde başını çevirip gitmeme, o hatayı düzeltme, elinden dilinden geldiği kadar o hatanın üzerine gitme sorumluluğun işleniyor. Neticede dini bilen, dini yaşayan, dini uygulayan, Allah'a takva hisleriyle bağlı olan insanlar muhakkak etrafında güzel izler, güzel eserler bırakmışlar. ve kendi gibi insanların çoğalmasına vesile olmuşlar. O yüzden iyi insanları yetiştirmek, iyi insanları çoğaltmak, onları toplumun her kesimine ulaştırmak ümmeti Muhammed'in en büyük vazifesi. Güzel insanlar azdır. Sayıca azdırlar ama tesirleri çoktur. Zaten kıymetli olmalarının en büyük sebebi de nadir olmalarıdır. Rabbimiz bizi de o salih saliha, o sadık sadıka kulları arasına dahil eylesin. Bizi de razı olduğu amellere muvaffak eylesin. Rızasıyla bizim amellerimizi, niyetlerimizi telif eylesin. Razı olduğu bir demde bize can emanetimizi teslim etmeyi nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, bu haftada programımızı bu niyazlarımızla bitirmiş olalım. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.